أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله izin verirse inşallah Taha suresine başlıyoruz. Cenab-ı Hak muradının anlaşılması ve peygamberinin örnek alınıp uygulanması konusunda yardımlarını esirgemesin. Amin. Taha Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka illa tezkiraten limen yakşa. Mekke'de gelen surelerden biri. Hatta yoğun rivayetlere göre Ömer Efendimiz, Efendimiz Seyyiduna Ömer radıyallahu anh olmadan önce gelen bir sure ki Müslümanlığı adına anlatılan, bize intikal eden rivayetlere göre kız kardeşinin evinde bu ayetleri okumuş. Gerçi kimileri Hazreti Ömer Efendimizin Müslümanlığı adına başka rivayetlere ağırlık kazandırıyorlar. Hoş, Kur'an ayetleri kadar net, hadis rivayetleri kadar kesin olmasa da tarihi rivayetlere de itibar ettiğimiz doğru. Hatta kimilerine göre tarihi rivayetler nesilden nesile toplumsal bir rivayet olarak intikal ettiğinden ferden ferda rivayet anlamına hadislerden daha sağlıklı olmalıdır diyorlar. Ben öyle inanmıyorum. Genç, taze delikanlı bir İslam tarihçiyi, arkadaşları az da belki onore etmek, biraz da onu şöyle hani hayata kazandırmak, masanın dışına çıkarmak için konuşmaya davet etmişlerdi. Ben de önceki hayatına dair öğrenciliğinden bu yana bir hak hukuk var aramızda diye gidip dinlemem gerektiğine inandım. Sabırla ama vakarla hem de ciddiyet ve de samimiyetle dinledim. Yani yanlışını bulmak için değil, yapılan işin bereketini aramak, güzel yönlerini görebilmek, bunu topluma mal edebilmek için kendimi görevli zannettim. Orada bulunmam gerekiyordu. Bulundum. Anlatmaya başladı. Önce kısa bir giriş, adet üzere. Çünkü öyle anlatılsın diye lanse ediliyordu. Akademik dünyada insanlar bir şeyler bilirse bu bilgilerini nasıl sunacaklarını onlara böyle öğretmişlerdi. Yani Kur'an ve sünnetin anlatım tekniğinden başka bir teknik kazanmışlardı. Dinledim. Sonra dedi ki, Ömer'le ilgili insanların yaygın olarak bilip duyduğu, inandığı ve savunduğu bir Müslüman olma hikayesi vardır. Özetle anlattı. Sonra irdeledi, didik didik etti, enini boyunu karıştırdı. Aman efendim, o rivayetle ilgili ne kadar da ihtilaf varmış. Karşısına çıkan falan mı, yoksa filan mıymış? O sokağın başında mı, öteki caddenin ortasında mı karşılaşmış? Kılıcını sıyırmış mı, tam sıyırmak üzere miymiş? Ya da kılıcı Yemen'den mi, yoksa Şam işi olarak mı orada bulunuyormuş? Aklınıza gelen, gelemeyen nice ihtilafları İslam tarihi kaynaklarından bir bir toplayıp aşkla, şevkle, heyecanla bizim emrimize amade önümüze sundu. Memnun olduk. Dedi ki, bunu anlatanlar bu kadar ihtilaflı rivayete dayanmak yerine, hani falan kitabın o rivayetinden iki sayfa önce de şu vardı, bunu deselerdi ya, falan kitabın o rivayetinden bir sayfa önce bu vardı, bunu deselerdi ya, ama filan kaynakta iki satır sonra bir de şu, falan kaynakta beş satır sonra bir de bu vardı, ama neden bunu söylemediler de hep ısrarla evirip çevirip kız kardeşinin yüzünde kan revan görmek istediler. Enişteyi vurunca yerle bir olduğunu zevkle seyretmek istediler bilinmez ki gibi yorumlar yaptı. Meğer ki arkadaşın bu yeni hoca efendinin iddiasına göre Ömer Efendimiz Kabe'nin duvarında, örtüsünün gerisinde, duvarın berisinde saklanmış oraya. Saklanırmış zaman zaman. Aleyhissalatü vesselam da orada namaz kılarmış. O namaz kılarken onu dinler, etkilenir, cuşu huruşa gelir. Neredeyse onun arkasından fırlayıp ben de Müslüman oldum diyecekken beceremez. Ama sonra gitmiş, bunu böylece aşağı çıkarmış imiş. Böyle bir rivayet daha sağlıklı, daha düzgünmüş. Çünkü öteki çok ihtilaflıymış. Dinledik, bitti. Sonuç, Ömer Efendimizin Müslümanlığıyla ilgili bu kız kardeşi, eniştesi hikayesi yerine, çünkü çok ihtilaflı, diğerini kabul etmek gerekiyormuş. Hani adet ya, insanlar birilerini konuşmacı olarak davet ettikten sonra bir de içinde başka neler var neler yok, sen kürsüde boşaltamadın içini, gel aramızda daha onları da söyle dercesine zemin hazırlamak isterler. Bunu hatta bazen dinleyicilerin karşısında da özel soru faslıyla gerçekleştirmek isterler. Birileri soru sorarlar, o da cevap vermeye çalışır. Yani sen ne anlatacağını bilmezsin, biraz karmaşık anlattın, şu bizim soracaklarımızı anlat da biz bir yararlanalım dercesine. Onu da şöyle bir kenara, farklı bir salona aldılar. Ben de bir davetli olarak oradaydım. Bana sormak ya da beni yoruma zorlamak adına sanki bakışlar bana döndü. Dediler ki nasıl buldun? Bulmadım dedim, dinledim. Ama yani dediler yorum yapsan. Demesem daha iyi değil mi dedim. Israr ettiler ve dedim ki bak orada demem gerekmiyordu ama madem istediniz söyleyeyim. Senin dediğine göre bu ikinci rivayet senin derecelendirmene göre, toplumun bildiği, anladığı, uyguladığı, onsuz olmaz dediği dereceye göre zaten ikincisi olmayan tek rivayet. Sen o rivayetin pek çok ihtilafla sanık olduğunu, pek çok ihtilaftan dolayı mahkum olduğunu, dolayısıyla kabul edilmeye şayan bir tarafının olmadığını beyan ettin. Anladın mı? Evet dedi. Savundum ya onu, gözleri ışıl ışıl oldu. Ama dedim bunu tut sen al, koy önüne, yani ihtilaflı olanları reddedeceğiz değil mi? Evet dedi anlamadan. O zaman dedim, bak Ömer'in Müslümanlığıyla ilgili ciddi bir ihtilaf var. Ya kız kardeşinin evinde Müslüman oldu, ya Kabe'nin örtüsünün arkasında Müslümanlığa yanaştı da sonra Müslüman oldu. Bu bir ihtilaf değil mi? O veya bu. Hadi dedim bunu da reddedelim. Tabii çünkü ihtilaflı bir konu. Acaba dedim Ömer Müslüman oldu mu olmadı mı? Sonra böyle Müslüman oldu mu olmadı mı diye hakkında ihtilaf edilen bir adam acaba yaşadı mı yaşamadı mı? Ben bu ihtilafı daha çok seviyorum. Gel öyle diyelim ve kurtulalım dedim. Ömer diye birisi yoktur, insanlar uydurmuştur. Reddet ki kurtul, daha rahat edersin değil mi dedim. Ne dersiniz? Siz hangisinden yanasınız diye size bunu sunmayı anlatmadım. Benim durumumu anlayın dedim. Yani oturuyorsunuz bir makinenin karşısında, anlatıyorsunuz ve sizi kim dinlediğini bilmeden dinleyenlere anlatıyorsunuz. Bana dua edin diye rica edeyim olmaz mı? Çünkü gerçekten din anlatma konumunda imtihan olmak, ne kadar da yardıma muhtaç olduğum bir an, bir konum, bir durum değil mi? Özellikle rica ediyorum, dua etmenizi istiyorum. Anlamaya çalışalım. Çünkü Taha suresi, Hazreti Ömer Efendimiz onu okuduğu günden sonra Müslüman da olsa, kız kardeşinin evinde okunsa da, Habbab Hazretleri onu okusa da okumasa da, ama kitabımızın 20. sırasında bir sure ve Meryem suresinden sonra geldiğini söylüyor bu işin yetkilileri. Taha. Ne desek ki ya da ne demesek ki, üzerinde konuşmasak ama neden söz açtık, üzerinde konuşsak ama ne biliyoruz ki? Evet, insanın bilgisinin durduğu yerler olmalı galiba. Bu sureye çalışırken de öyle rivayetler gördüm. Peki ya onun altında, ama onun da altında, ama onun da altında diye yer ve yerin de altındakiler diye 6. ayette sayılırken arzın altının altı, bir noktadan sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki buradan sonrası insanoğlunun bilgi sınırının ötesidir. Allah'ın bilgisine müdahaleye de yetkimiz yoktur. Ben burada kalıyorum o kadar diyordu. Öyleyse biz de Kur'an'dan bu edebi öğreniyoruz. Bildiğimizi bildik diyoruz. Bilmediğimizi bileceğiz diyoruz. Bilemeyeceğimizi de bunlar bizim bilgi sınırımızın ötesinde bilemeyiz diyoruz ve bırakıyoruz. İyi ama ayan ve beyan hem de mübin olarak gönderilen Kur'an'da bizim bilmediğimiz sözleri ne işin var diyorsunuz? Al buyur öğren öyleyse. Nereden bulacaksan bul bakalım. Bizim takım kaptanı demişti ki bana forma giydirirken evet. Yani bu sözleri ben anlarım başkası anlamaz. Sen de benden iyi dinle kimseye söyleme ha dedi. Ha tamam sen de bana söyleme olmaz mı? O sende kalsın beni ilgilendirmez derim. Ama bu harflerin yani böyle tek tek okunarak kıraatı gerçekleşen ayetlerin dıştan yani şekil olarak tanıtım adına söz söyleyebiliriz elbette. Bunlar bazen bir ayet burada olduğu gibi bazen bir ayetin bir parçası kimi surelerin başında görüldüğü gibi bir yerde de iki ayettir. Hamim bir ayet, Ayin, Sin, Kaf da bir ayet. Ya da bunlar bazen bir harf Kaf, Nun, Saat'ta olduğu gibi kimi yerde iki harf Yasin, Tasin, Hamim ve Taha'da olduğu gibi kimi yerde üç harf Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Tasin, Mim ya da Ayin, Sin, Kaf da olduğu gibi kimi yerde dört harf Elif, Lam, Mim, Ra, Elif, Lam, Mim, Saat bir yerde de beş harf ya da diğer o iki ayetliği de sayarsak Kaf, Ha, Ya, Ayin, Saat, Hamim, Ayin, Sin, Kaf'ta olduğu gibi. Peki başka ne özelliği var dıştan tanıyabileceğimiz? Başında böyle harfler olan sureler Mekke'de gelmiştir. İkisi hariç Bakara ve Ali İmran. Gerisi hep Mekki surelerdir. Bu bizim surenin ta başından tanımamız adına bir özel işarettir. Ya da Mekke toplumunda gelen surelerin başında yer alıyorsa bunu biz bir de özel düşünüyoruz. Demek ki Mekke'deki toplumsal yapı, Müslümanların hali, İslam'ın durumu, Peygamberimizin görevi, Müslümanlardan istenen İslam işte onların döneminde onlara can kazandıracak, derman kazandıracak surelerin başında yer almış. Ama Medine öyle değil. Orada Müslümanların konumu farklı, durumu farklı, halleri ayrı, ahvalleri ayrı elbette. Peki yani bizim yaşadığımız şehirde hangileri öncelikli mi diyorsunuz? Sen onu yeniden bir daha düşün. Sen hangisine çok benzediğin için birine mi benzeteceksin? Yoksa gücüm yetmiyor ama çaresiz mi diyorsun? Mesela Mekke'de Müslümanların benim bugüne kadar çalışıp çabalayıp didinip uğraşıp öğrendiğim dört görevlerini buldum. Mekkeli Müslümanın dört görevi var. Yani beşinciyi eğer hepsini toplayacaksak şöyle ifade edeceğiz. Bir, peygamber safında yer almak. Yani ben Müslümanım demek. Ne demek öyle? Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi kabul ve beyan ettiğini ortaya koymak. Ya da ne demek öyle? Dinim, İslam, kitabım, Kur'an, Rabbim, Allah, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam. Bu iddiayı ortaya koyabilmek. Ben Kureyş'tenim. Ben Darun Nedve üyesiyim. Hayır. Bunların önemi yok. Ben Kinane'den veya ben Yemame'denim. Hayır. Benim develerim, benim sığırlarım, benim sürülerim. Hiçbirinin önemi yok. Ya ben Müslümanım. Müslümanlığından dolayı bir tavır. İşte bu onu Müslümanca bir yaşantıya sevk edecekti. Birinci görev. İki, sabah akşam gündüz gece hayatının tümünü kapsayacak bir biçimde vahye muntazır yaşamak. Şöyle ağzını, kulaklarını, gönlünü, kafasını, elini, ayağını, nesi varsa varlığını, eşyasını, bütün her şeyini açmış vahye muntazır. Bakıp duruyor, gözetleyip duruyor. Ne geldi ne geliyor diye. Aleyhissalatü vesselama ne gelmişse hemen hazır. Bana da ya Resulallah dercesine. Ya Rabbi Onu bana gönderdin değil mi dercesine? Ya da ya Resulallah, o sana gelen ama benim için de gelmişti. Hadi hemen almaya hazırım dercesine. Kur'an'ı gözetleyip duruyorlar. Gelen vahyi okuyorlar. Kendi şahıslarına indirgemeye, başkalarına duyurmaya çalışıyorlardı. İkinci görevleri de bu. Üçüncüsü de bunu sabah akşam Allah'ın huzurunda tekrar etmek diyebileceğimiz namaz kılmakta. Yani hep mevcut gelen vahyi Allah'ın huzurunda namaz diye bir daha tekrar tekrar okuyorlardı. Yani sanki Allah'tan mesaj alıyorlar, ona tekmil veriyorlardı. Ya Rabbi sen şöyle dedin, kabul ya Rabbi. Böyle dedin, kabul ya Rabbi. Bir de şunu kabul ya Rabbi. Bir de bunu kabul ya Rabbi. Senin dediğin gibi ya Rabbi diyorlar ve bir sonraki namazda da dediklerini yerine getirmeye çalıştım. Sana söz veriyorum. Bundan sonra yine senin dediğin gibi olmaya diye sanki Allah'ın huzurunda hem tekmil veriyor hem de mesaj alıyorlardı. Dördüncü görevlerine gelince, ben bir maddede sayınca sen dört say. İstersen sen parçala. Ne imkanları varsa, ne güçleri varsa, neleri varsa ya da imkan ve fırsat ve değer olarak ya da beden olarak, yapı olarak, mal mülk olarak neye sahipseler, hepsini ilk üç madde diye saydığımız kulluklarını ortaya koymak, Allah'ın kitabına bakıp durmak, bunu Allah'ın huzurunda tekrar etmek, yani iman etmek, namaz kılmak ve Kur'an okumakla işte bütün bunlar adına harcamak, yani infak etmekle görevliydiler. Yani nasıl oldu? Ne dedim? Evi mi, barkı mı vardı, gündüzü gecesi mi vardı, gözü kulağı eli ayağı mı vardı, parası pulu mu vardı, bileğinde gücü, dizinde dermanı mı vardı, neyi var nesi yoksa Müslüman olmak için kullanıyorlardı. Yani o ilk üç maddeyi yaşayabilmek için. İşte o dönemde gelen sure bunları destekliyordu benim anladığım. Ama güçleri yetmemiş de Habeşistan'a gitmişlermiş. Evet. İşte o dönemde geliyordu bu sureler. Onu anlatıyordu onlara. Mekke sokaklarını buna göre yeniden düşünün. Eğer siz yaşadığınız şehrin sokaklarını, kaldırımlarını, piyasasını, dükkan ve tezgahlarını, ev ve barklarını ya da dinlence, eğlence yerlerini eğer Mekke'ye benzetiyorsanız, siz öyle bir ortamda yaşadığınızı iddia ediyorsanız orada Müslüman olun. Ama ben Medine'de verilenlerden sorumlu değilim anlamına diyecekseniz, bir dakika, ben öyle demedim. Buna benim yetkim de yok. Ben medeni ayetleri ortadan kaldırmak için falan söylemedim. Ama sen kendin sorumluluk alanını belirle. Ama Mekke'deki Müslüman kadar Müslüman ol. Madem öyleysen, değilse elbette sen namazla yükümlüsün. Ama zekat, ama hac, ama namusuna dikkat etmek ya da içki içmemek ya da kumar oynamamak konusunda da dikkat edeceksin de yükümlülüğünü sen kendine göre ayarlayacaksın imanınla. Sen tekrar sor Allah'a, acaba hangi konumda, ne durumda Müslümansın? Ona göre ne kadar sorumlusun? İşte öylece icra edersin inşallah. Taha. Bu ayetlerle ilgili, anlamıyla ilgili kimileri kendi kendilerine nice yorumlar yapmışlar. Allah'a sığınarak bir örnek veriyorum. Yani sapmaktan ve sapıtmaktan hem de saptırmaktan Allah'a sığınarak, ayağımın kaymasından, ayakların kaymasından, başkalarının ayaklarını kaydırmaktan Allah'a sığınıyorum. Adam kafir olunca utanma yok zaten. Hiç çekinmeden diyor ki, hani şu sizin kitabınızın, hani Kur'an diyordunuz ya, evet. Toplandığı dönem Ebu Bekir miydi neydi o, hani başkanınız? O bir düzen kurmuştu da bir komisyona vermişti Kur'an'ı toplayın diye. Zaten darmadağındı. Belki kim bilir belkilerde kaybolmuştu. Ya da kim bilir neyin ne olduğunu kim ne anlar, zaten şimdiki gibi kütüphane formülü yoktu. Bilgisayar düzeni yoktu. Ya da modern bilgi sistemine sahip değildiler. Bakalım ne oldu ne kaldı da. Yani neyse, buna rağmen hani sizin rivayetlere göre oturmuşlar komisyondakiler de, toplama diye ilan etmişler. Getirin kim yanında ne varsa, ezberinde olanlar da getirsin filan derken, ya demiş aklı başında birisi, karışıyor arkadaş bu gelenler. Kim getirdiğini bilemiyoruz. Hadi karışıklık oldu, kime soracağız? Biri bir çeşit okumuş, biri bir çeşit yazmışsa ne yapacağız bunu? Ne yapalım? Öyleyse herkes getirdiği surenin ne olduğunu bize söyleyince ne yapalım? Yapılacak iş kolay. Kim getirdiyse başına bir işaret koyalım. Sonra gerekirse onunla istişare eder, ona danışırız veya sorarız, anlaşılmaz bir yer çıkarsa demişler. O çok güzel, fevkalade demişler bu şeytan formülüne. Evet, bu Taha suresinde kim getirmiş biliyor musunuz? O adamların iddiasına göre. Aman ha, ben dedi filan diye dinlemeyin. Talha getirmiş, tı koymuşlar. Ebu Hureyre getirmiş, he koymuşlar. Sonra da unutmuşlar onu, oradan kaldıracaklarmış aslında ama nasıl olduysa kalmış öyle. Yani siz bu Kur'an'a sonradan İdhal edilen, sonra karışan ayetlerin olduğunu bilmiyorsunuz herhalde. İşte bu 29 surenin başındakiler de böyle, ortasındakiler de siz ona göre kıyaslayın diye benim kitabıma taş atmaya başlamışlar. Onların olsun taşları, başlarına düşsün diyesim var ama yani benim işim yok da o taşlarla bizzat taşlanmalarına Allah'ın hükmettiği insanların başına taş düşsün demek bana mı düştü? Zaten onlar taş düşecek. Zaten cehennemin taşı, ateşi olacaklar. Kimileri ise bunlar Allahu Teala'nın özel işaretleri, Allahu Teala'nın isimlerinin ifadeleri diye öyle anlamaya çalışmışlar. Kimileri daha başka anlamlar bulmuşlar. Nabat dilinde, Himyar dilinde, Habeş dilinde, falan lehçede, filan lehçede, bu şu anlama gelse, gelir ama geliyor demeye çalışmışlar. Evet, onları siz de okursunuz. Ben hiçbirini tekrar etmek istemiyorum. Benim anladığım şu anlama geliyor. Allahu Teala bu kitabı göndermiş ve de demiş ki kullarım, bu kitap benim, ben istediğim gibi anlatırım. Yanılmaz ben, tam bilen ben, gerçekten bilen ben, mükemmel bilen ben, ne bildiyse o öylece olacak olan ben, böyle söylüyorum. Bunu böyle anlayın. Bana teslim olmanızı istiyorum. Kur'an konusunda eğer onun bana ait olduğuna dair bir şüpheniz ya da bir tereddüdünüz varsa bilin ki kaybettiğiniz, okuduğunuz Kur'an değil sanki, yani reddedilebilir bir söz sahibinin sözü gibi anlarsanız, yanılabilir birinin sözü gibi anlarsanız, hayatı bilmez, mematı bilmez, gücü yok, kuvveti yok, ondan endişe eden, berikinden korkan birinin sözü gibi anlarsanız, o zaman siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz, Kur'an huzurunda değilsiniz anlayın. Ona göre hareket edin demem daha uygun geliyor. Dinle bak, Allah sana söylüyor. Dinle ey Kur'an'ın muhatabı. Ben beni dinliyorum. Diyorum ki bu Kur'an'ı Allah bana söylüyor. İşte o Allah, yani Kur'an'da kendisini anlatan peygamberimin bana tanıttığı şekliyle Rabbim ve ilahım olan Allah bana söylüyor ve dinliyorum. Dinliyor, kulak kesiliyorum. Ma enzelna aleykel Kur'an liteşka. Biz diyor Allah bu Kur'an'ı sana, kime? Sana, yani Muhammed Aleyhisselam'a öncelikle, ama ben şuna inanıyorum ki bu Kur'an'ı Allah Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Muhammed Aleyhisselam'a, ama Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla da bana indirdiğine göre ben ikili anlıyor, ben hepsini birlikte anlıyorum. Diyor ki Allahu Teala bana, ey kulum iyi bil ve düşün, kesinlikle anla ve kabul et ki biz bu Kur'an'ı Peygamberimiz, Resulümüz, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Muhammed aleyhisselama o şakî olsun diye indirmediğimiz gibi, aynen onu peygamber bilip onun getirdiği İslam'ı kendisine din kabul eden bütün kullarımın da şakî, bedbaht, perişan, yoldan çıkan birileri olsun diye indirmedik. Onlara yük olsun diye indirmedik kesinlikle. Allahu Ekber. Sübhanallah. Bu kitap bana gelmiş ve bana yük getirmemiş. Estağfirullah. Ne desem ki? Nasıl söylesem ki? Ayşe annemiz okumuş bu ayeti. Aleyhissalatü vesselam da demiş ki evet, sana yük olsun diye inmedi bu Kur'an. Allahu Ekber. Ne kadar güzel değil mi? Ve ben okuyunca da bana diyecek aleyhissalatü vesselam. Yani anneme deyince ben onun çocuğu konumundayım, bana demiş olmaz mı? Elbette bana da demiş Ben öyle kabul ediyorum. Demek ki bu Kur'an bana yük olsun diye gelmemiştir. Ama bir dakika, düşünsenize, siz Kur'an okudukça yükünüz artmıyor mu? İçinize bir sıkıntı ya da kalbinizi 10-20 parmaklı bir el sıkıyor gibi böyle bir dert kaplamıyor mu içinizi? Evet. Ama neden acaba? Oysa Kur'an bunun için gelmemişti. Yoksa hani Kur'an bize sıkıntı unsur olmayacaktı da ya bizim okuduğumuz Kur'an değil ya biz Müslüman değil mi diyesim geliyor. Korkunç bir iddia. Lütfen kimseyi itham etmek için söylemiyorum. Tekrar ediyorum. Alın kitabı elinize. 114 sureden 5 sure okuyun. Seçin hangi 5 sureyi okursanız tahammül edemem diye kısaları mı okuyorsunuz? Aklınız başınızda mı? O kısa surelerin yükü daha fazla olacak bizzat. Bir tavır belirleyecek, iman ortaya koyacaksınız. Değilse uzun surelerden okuyun ya da karışık okuyun, dilediğiniz gibi seçin. 5 sureyi okumadan önceki sizin ruh haliniz, gönül huzurunuz veya iç dinginliğinizi ölçün. Bir de okuduktan sonra bakın kendinize. Yoksa sıkıntı mı bastı? Ne dersiniz? Eyvah mı? İşiniz tehlikeye girmeye başladı mı? Aşınızda öyle mi? Eşinizde, dünyanızda, çocuğa bakışınız, piyasa anlayışınız, ekonomik, sosyal, siyasal yapı ve yapılanma derdiniz hepsi karışmaya başladı mı? Nedir derdiniz? Kur'an'ın 5 suresi nihayet. Oysa siz 114 sureye de aynı kitap gözüyle bakacak, o imanla yüklenecektiniz. Size yük olsun diye gönderilmemiş. Oysa sizin dünya yükünüzü almak için gelmişti. Yoksa biz inatla, yok yok ey yüce Kur'an, bırak bizi serbest bırak. Biz derdimizle hoşnuduz. Biz bu derdi çekeriz. Senin bizi kurtarman gerekmez. Biz belayı bulmuşuz. Biz buna layığız mı demeye çalışıyoruz. Allah korusun. Ma enzelna aleykel Kur'an liteşka. Bu Kur'an'ı biz sana indirdik ve sen şakî olmayasın. Tabi üçüncü ayeti okumadan böyle bir anlam vermem mümkün değil ama üçüncü ayette zaten var. Ben de öncesinde okumuşum ya. İlla tezkireten limen yakşa. O illayı demeden indirmedik olacaktı. Biz indirmedik ama illa ancak bir tezkire olsun limen yakşa, haşyet duyanlara. Haşyet. Bir çeşit korku. Ama insanın korkularının gruplandığını bilirsiniz. Mesela ateşten farklı korkar ama en sevdiğiniz insanı küstürmekten ayrı korkarsınız. Hiç sevmediğiniz, sevemediğiniz, nefret ettiğiniz bir yerde bulunmaya mahkum edilmekten korkunuz ayrı. Hani alışmamış, damağınız o tada hiç de yatkın değil bir yemeği yemeye mahkum edilmekten korkunuz da ayrıdır. Annenizi kaybetmek, hanımınız ya da kocanızı kaybetmekten korkunuz, o daha bir ayrı. Ama onları memnun edememekten korku. Aslandan korku gibi değil herhalde. Ya da hani ibadet ve itaatınızın en gevşek olduğu, isyanınızın dorukta olduğu dönemde ölmekten korkunuz da bir ayrı değil mi? İşte sanki bunların içinde özel bir yeri var haşyetin. Allah'ı memnun edememekten korku. Allah'ı razı edememekten korku, Allah'ın rızasına kavuşamamaktan, onu memnun ederek ölememekten korku gibi işte böyle bir korku taşıyanlar için bir gündem, bir şeref levhası düşünün, bir tezkira, bir hatırlatma. Ancak bunun için inmiş Kur'an. Sen Allah'ı razı etmeyi kafaya taktın mı? Allah ile memnun olacaksın öyle mi? Bu senin ana derdin öyle mi? Bunu sen hep hatırda tutmak mı istiyorsun? Bu ancak Kur'an ile mümkün olur. Ama ya Rabbi, ben yüzük taksaydım, parmağıma yazı yazsaydım, ip bağlasaydım, yaşadığım her yere levha koysaydım, Allah'ı üzmekten, Allah'ı memnun edememekten, Allah'ı razı edememekten kork diye. Yani bir de Kur'an okumak zorunda kalmasaydım ya Rabbi mi diyorsun? İyi ama onu hatırlatıcı unsurlar Kur'an'ın bir bir ayetlerini okuyarak mümkündür. Sen Kur'an okuyarak gerçekleştireceksin. Bazen o günkü problemlerini çözmek için sana Nisa suresi ne kadar da iyi gelecek ama hiç bilmeden başlamıştın bu işe. Bazen de Hucurat suresi, aman Allah'ım, neredeyse sanki Allah meleği senin derdini çözsün diye bu ayetlerle göndermiş sana. Evet, öyle olur Kur'an zaten. Kur'an'ı insanlar hayatın kitabı olarak okurlarsa her suresi, her ayeti, her problem için bir çözüm önerir elbette. Herkes farklı farklı dertlerle muzdarip olduğu bir ortamda ama Kur'an dinleyince herkes derdine deva bulur. Bu Kur'an tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Hem arzı hem de yüce semavatı, o 7 kat semayı ama ne katlarını bildiğimiz ne her bir katta neler olduğunu bildiğimiz lakin yüce olduğuna kesin inandığımız o yüce semalar ve de yeryüzü var ya, hepsini yaratan Allah tarafından indirilmiştir. Allahu Ekber. Ne ilgi var diye düşünüyorum. Kendi kendime mi? Öyle demeyin bana. Yani kafama göre takılma diye bir derdim olmasın. Dua edin o belaya, o yanlışa, o dalalete, o sapıklığa düşmeyelim. Ama ayetleri okuyunca aklıma gelen bu tür soruları çözmek adına benden önce de ashabın aklına gelmiştir herhalde. Sormuşlardır belki peygamberimize ya da tabiinden birileri böyle düşüncelerle sıkıntıya düşünce sormuşlardır ulaşabildikleri ashaba. Acaba bu neyin nesi diye. İşte öyle arayıp bulmaya çalıştığım, problem edinmekten korktuğum ama aklıma geldiği için çözsem dediğim konulardan biri de bu. Allahu Teala bu kitabı indiren olarak kendisini bana tanıtırken ben diyor kulum anla beni, semavatı ben yarattım, arzı ben yarattım. İşte bu kitabı ben indiriyorum. Yani denizde ne kadar balık var bilen ben, gökte ne kadar yıldız var bilen ben, o ay var ya kaç kilo gelir, güneşte ne kadar ısı ve ışık kaynağı, ateş vardır, onları ben bilirim. İşte ondan dolayı ben bak ne kadar bilgi sahibiyim, bu kitabı da böyle indirdim demiyor da ben yarattım diyor sadece. Nasıl mı? Zaten gökte ve yerde yaşanacak bir hayatın insan olarak ben hayatımın Allah'a kulluk prensibine uygun olması için muhtaç olduğum kitabı tanıyorum ya böylece. O zaman Allah bana yerin herhangi bir yerinde, göğün herhangi bir bölümünün altında hayatımı yaşa diye beni zorladığı o hayat programımda ben nasıl yaşayacağımı orayı yaratandan öğrenecekmişim. Elbette kafamda yatıyor, gönlümde yatıyor. Tekrar okuyorum. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Gökleri hem de yüce semavatı bir de yeri yaratan Allah bu kitabı indirmiştir. Haşyet duyanlar için bir tezkira, bir hatırlatma, bir hatıra olsun diye sadece ama başka değil, değilse yük olsun, şekavet olsun, kötülük olsun ya da insanlar bedbaht olsun diye değil. Böyle gelmiştir bu kitap. Bunu böylece okuyalım. Taha. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.